Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...24 Kasım Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda sizlerle birlikte olacağız. Saat 10'a dek gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sevgili dinleyiciler, sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz ya da WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki o başlıklarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen bir açıklama oldu. Bir soru üzerine Esad'la görüşme olabilir mi? Esad'la görüşme olabilir. Siyasette küslük olmaz, dargınlık olmaz dedi Erdoğan verdiği cevapta. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik birçok söz kullanmıştı. Bu kelimelere, bu sözlere ilişkin CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hakaret davası geliyor sevgili dinleyiciler. Düzce depremini biraz sonra konuşacağız. Düzce'de neler yaşanıyor? Şu an oradaki vatandaşlar neler yaşıyor? Binaların durumu ne? Bunlara birazdan yer vereceğiz. Artçı sarsıntılar bir yandan devam ediyor. Bunlara da bakacağız. Ama şunu hatırlatalım, yeni bir deprem bekleniyor paylaşımlarına bir soruşturma var, onu aktarmış olalım. Tabii ki uzmanların, bilim insanlarının açıklamaları değil, sosyal medya üzerinde oluşturulan bu korku algısına yönelik. Sevgili dinleyiciler, yeniden değerleme oranı resmi gazetede yayımlandı. Bu sabaha bu haberle uyandık. Önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranı %122.93 olarak resmi gazetede yer aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün bekleniyor. Merakla bekleniyor diyecektim ama çok da merak edildiğini zannetmiyorum. Çünkü %10.5'tu. Şu an tek haneye düşürülmesi planlanıyor. Yapılan anketlere göre %9'a indirilebilir deniyor ki saat 14'te açıklanacak biliyorsunuz. Para Politikası Kurulu'nun bu kararı. Otomobilde ÖTV matrah limiti arttırıldı ki arttırılacağını zaten biliyorduk da uygulama başladı, öyle söyleyelim. Önümüzdeki yılbaşı beklenmedi. Bazı otomobil gruplarının fiyatlarında bir miktar düşüş olacak, bu anlama geliyordu zaten. Bugün Öğretmenler Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bizi şu anda dinleyen dinleyemeyen tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyoruz buradan. Hepsine saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Şehit olan öğretmenlerimizi de rahmetle anıyoruz. Biraz sonra öğretmenlerimizden de bahsedeceğiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde. Küba Devlet Başkanı 27 yıl sonra Türkiye'ye geldi. İki ülkenin ticaret hacmi yine söz konusuydu. Buna dair yapılan açıklamalar vardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a bir tepki var sevgili dinleyiciler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar HDP'li vekillerle el sıkıştı bütçe görüşmeleri sırasında. Yani artık bu bile haber oluyor çünkü genelde bu el sıkışmalar da yaşanmadığı için. Ve konuşması sırasında Ahmet Kaya'nın bir şarkısıyla gönderme yaptı. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça dedi Hulusi Akar. Avrupa Parlamentosu Rusya'yı terörizme destek veren devlet ilan etti. Bu arada Rusya'dan füze saldırısı vardı Kiev'e sevgili dinleyiciler. Bir kişi önce hayatını kaybetti bilgisi geldi. Daha sonra Ukrayna'dan gelen bir açıklama oldu. 6 kişi yaşamını yitirdi dendi. 36 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tokat'ta yoğun bakım servisindeki bir hastayı şiddete maruz bırakan iki yoğun bakım çalışanından birinin 3 yıl süreyle meslekten men edildiğini, diğerinin de 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda olacağını ve her ikisinin de yoğun bakımda çalışamayacağını duyurdu. Kadına şiddet önlensin önergesi vardı. Bu önerge İyi Parti'den gelmişti ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Meral Akşener Alevi kurumlarıyla görüştü, bir araya geldi sevgili dinleyiciler. Onur Şener cinayetinde iddianame kabul edildi. Sanıklar 25 Ocak'ta hakim karşısına çıkacaklar. 5 sanık canavarca hisle, kasten öldürmekle suçlanıyor. 25 Ocak'ta hakim karşısına çıkacaklar. Meteorolojiden uyarı var. 21 ile sağanak yağış bekleniyor sevgili dinleyiciler ki bu uyarılar arasında deprem yaşanan Düzce'de yer alıyor. Dün İzmir'i kuvvetli sağanak yağış, sadece İzmir değil Muğla'yı da, Ege bölgesini kuvvetli sağanak yağış vurmuştu. Hatırlayacak olursanız bugün de benzer şekilde özellikle Ege, ama Ege'nin ağırlıklı olarak iç kesimleri, Marmara bölgesi, kısmen Trakya bir yağış altında. Akdeniz'de de var benzer şekilde şu anda gördüğümüz kadarıyla. Hemen bir de futbol başlığına bakalım. Dünya Kupası'nda sürprizler olmaya devam ediyor. Nasıl ki Suudi Arabistan Arjantin'i mağlup ettiyse, Japonya da Almanya'yı mağlup etti. 2-1 yendi Almanya'yı Japonya. Fas Hırvatistan 0-0 sona erdi. İspanya Costa Rica'ya fark attı. 7-0 mağlup etti. Ve dün Batshuayi'nin golüyle Belçika Kanada'yı 1-0'la geçti sevgili dinleyiciler. Ve bugünün programına baktığımızda bugün saat 13'te İsviçre Kamerun maçı var. Sonra saat 16'da Uruguay Güney Kore ile karşılaşacak. Saat 19'da Portekiz Gana maçı var ve akşam saat 22'de veya gece de diyebiliriz, Brezilya Sırbistan maçı saat 22'de oynanacak sevgili dinleyiciler. Bu arada bugün Katar'da Dünya Kupası'nda bir etkinlik var. O etkinliğe Zeynep Bastık Türkiye'den katılacak, sahneye çıkacak. Böyle bir bilgi de paylaşılmıştı. Katar'ı boykot edenler var. Mesela Shakira gibi veya Rod Stewart, Dua Lipa gibi isimler Katar'ı boykot ettiklerini ve sahneye çıkmayacaklarını söylemişlerdi. Buna benzer bir yandan tartışma devam ediyor sanat dünyasında. Dolar 18 lira 61 kuruş, euro 19 lira 44 kuruş. Bir ara euro şöyle 19.30'a geldikten sonra 19.10'lara kadar gerilemişti. Şu an 19 lira 44 kuruş. Gram altında benzer yatay seyri görüyoruz. 1050 lira civarında gram altın. Serbest piyasada 1060 lira civarındadır çeyrek altın. Her ne kadar liste fiyatı olarak 1688 görünse de o da 1700 lira civarındadır. Öyle tahmin ediyorum serbest piyasada. Tabii bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor ama zaten piyasa aşağı yukarı gelecek olan indirimi tahmin ettiği için bu daha önceden piyasa tarafından satın alındı diyebiliriz. BIST 100 endeksine baktığımızda dün de bir miktar artış vardı, %1,5'luk. Dolayısıyla borsa bugüne 4854 puanla başlıyor. Daha yakın zamanlarda borsa 4000 puanı zorluyor. Borsa 4500'ü zorluyor diyorduk. Şimdi 4854'e geldiğine göre borsa artık 5000 puanı zorluyor. Bu sınıra doğru yaklaşıyor. Bitcoin 16.661 dolardan işlem görüyor sevgili dinleyiciler. O hareketlilik 15.000-16.000 dolar bandında devam ediyor Bitcoin'de. Önemli bir hareketlilik de değil aslına bakarsanız. Evet, kısaca başlıkları böyle toparlamış olduk sevgili dinleyiciler. Bugün Öğretmenler Günü. Şimdi Öğretmenler Günü için hemen programın başında zaten tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutladık. Bir kez daha saygılarımızı hepsine iletiyoruz. Gerçekten yani birçok meslek var tabii hayat içerisinde ama öğretmenlik gerçekten çok önemli, çok değerli, çok kıymetli bir meslek. Geleceğimizi öğretmenler belirliyor, şekillendiriyor diyebiliriz. Öğretmenler bize şekil veriyor aslında, bunu da söyleyebiliriz. Evet, ama şimdi Öğretmenler Günü, keşke dün de söyledim. Daha önce de bunları konuştuk. Keşke şöyle bir gün olsa, öğretmenlerin çok mutlu olduğu, bugün böyle işte davul zurnanın çaldığı, halayların çekildiği, eğlenildiği, şarkıların, türkülerin söylendiği, sürekli kutlamaların yapıldığı, bütün öğretmenlerin yüzünde, gözünün içinde mutluluğu gördüğümüz bir gün olsa. Ama sadece böyle olamıyor işte. Ha evet, çeşitli etkinlikler, kutlamalar vesaireler falan yapılmıyor mu? Yapılıyor. Ama öğretmenlerin mesela bir bölümünün, büyük bir bölümünün ek iş düşündüğünü biliyor musunuz? Ya çünkü yetmiyor. Aldıkları ücret yetmiyor. Yine ülkeler arasında bakıyoruz. En düşük maaşı alan öğretmenlerin olduğu ülkeler arasında yer alıyor Türkiye. Hele ki şimdi son dönemde bu uzmanlık sınavı yok efendim, kariyer basamakları sınavı diye işte buna girersen gir, girmezsen daha da aç kalırsın, sonra da aç kalıyorum deme tarzındaki yaklaşımlarla kendilerine yaklaşılıyor. Şimdi öğretmenler yazıyorlar, bu sabah Nihat öğretmen olmak başlığını açtı, öğretmenler yazıyorlar, diyor ki ben diyor 20 yıldır öğretmenim, ben diyor 22 yıldır öğretmenim, neyin uzmanlık sınavına gireceğim? Şimdi o kadar ayıp ki, yani bir öğretmene hakaret gibi, 20 yıl boyunca bir meslekte çalışıyor, artık ona siz neyin uzmanlığından bahsediyorsunuz? Yani bunu yapanlara, bu sınavı yapanlara sormak lazım, siz neyin uzmanısınız da bunu yapıyorsunuz diye. Yoksulluk sınırı altında yaşayan öğretmenlerin oranı %83, bir araştırma yayımlandı. Geliri giderinden az olan öğretmenlerin oranı %61.4. Geliri giderinden az. Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan öğretmenlerin oranı %90. Her ay borç bulmaya çalışan öğretmenlerin oranı %43. Yani neredeyse yarısına yakın öğretmenlerin. Ek iş arama ihtiyacı duyan öğretmenler %91. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekenlerin oranı %90. Şimdi bugün öğretmenler günü diye doğal olarak öğretmenlerimizi konuşuyoruz. Ama yine kamuda çalışan ve aynı zamanda diğer meslek gruplarında olanlar çok mu rahatlar? Değiller tabii ki. İnsanlar hak ettiklerini alabiliyorlar mı çalışmalarının karşılığında? Hangi meslek grubu mesela evet ben hak ettiğimi alıyorum diyor. Şimdi bugün öğretmenler günü olduğu için biz öğretmenlerimizi konuşuyoruz ağırlıklı olarak. Şimdi Türkiye'de 70.383 okuldan özel kriterlerle seçilen öğretmenler Ankara'ya gitmişler. Yani öğretmenler gününde hem Cumhurbaşkanı'yla hem bakanla bir araya gelecekler, Milli Eğitim Bakanı'yla. 100 öğretmen seçilmiş. Bakın 73 bin okul var. İçlerinden sadece 100 öğretmen seçiliyor da nasıl seçiliyor? İddia o ki 4 aşamalı elemeden geçiriliyorlar. Yine Beştepe'deki törene de sınavda 100 üzerinden 100 puan alan öğretmenler katılacak deniyor. Tabii tahmin edersiniz öyle bir iddia var ki son 5 yılda aylıktan kesme cezası dahi alanlara resmi öğretmenler günü kutlamasına başvuru hakkı verilmemiş. Yani hani sakıncalı olanlar elendi denilebilir. Böyle düşünebiliriz mesela. Yani burada da bir seçme durumu var. Ankara'ya törene gidecekseniz, katılacaksanız orada da bir elekten geçiriliyor öğretmenler. Ona göre aman ha deniyor ve onlar çağrılıyor. CHP'den sınav iptali çağrısı var öğretmenlerle ilgili. Hatta diyorlar ki sınava giren girmeyen 10 yılını doldurmuş olan tüm öğretmenlerin maaşlarına 3169 lira eklenmeli diyor. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya böyle bir açıklama yapıyor. Bu sınavın eleneni olamaz diyor. Bu sınavın derhal iptal edilerek öğretmenlerin maaşlarının insan onuruna yakışır bir seviyeye çekilmesi gerekir diyor. Öğretmenler birçok şey istiyorlar tabii ama ya yine de karşılarına işte o zaman madem istiyorsun sınava gir, baş öğretmen ol diye bir sınav çıkartıyorlar. Sınavda tuhaf abuk subuk sorular çıkartıyorlar. Kutlu olsun diyebilecek miyiz? Olsun tabii ki. Yani bizi yetiştiren öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız. İyi ki sizler varsınız. Zor çalışma koşullarına rağmen iyi ki hayatımızdasınız. İyi ki hayatımızdaydınız. Hayatını kaybetmiş olan, aramızda bulunmayan öğretmenlerimizi de rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda şehit öğretmenlerimizi de unutmuyoruz. Daha yeni biliyorsunuz Gaziantep'te şehit düşen Ayşenur Alkan. Ayşenur Alkan öğretmenimizi unutmuyoruz. Onun gibi bugüne kadar şehit düşen hiçbir öğretmenimizi. İşte Aybüke Yalçın mesela veya Necmettin Yılmaz gibi şehit öğretmenlerimizi unutmuyoruz. Özellikle işte 80'lerde 90'larda şehit edilen, şehit olan, terör örgütü saldırılarıyla hayatını kaybeden bir meslek grubu içerisinde yer alıyor öğretmenlerimiz de. Hepsini rahmetle, saygıyla anıyoruz. Şimdi terör örgütünden bahsetmişken hemen konudan bir diğer konuya geçelim. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama var. En uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz diyor. Yani bu şu anda devam eden uçaklar, SİHA'lar, işte toplar, bunlarla yapılan operasyonlara kara operasyonları da gelecek diyor. Bu daha başlangıç diyor. Türkiye için uygun vakitte bu operasyonda başlayacak diyor. Ha, bu arada Meral Akşener'den bu harekata ilişkin şöyle bir yorum var. Devlet intikam almaz çünkü buna gerek kalmaz diyor. Çünkü devlet milletine zarar vermeye niyetlenenler için daha onlar harekete geçmeden gereğini yapar diyor. Böyle bir açıklaması var Meral Akşener'in. Peki tüm bunlarla beraber işte Suriye sınırında yapılan operasyon, Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyon derken Türkiye Suriye ile görüşecek mi? Şimdi Türkiye'nin Suriye ile görüştüğünü aslında biliyoruz. Neden? Daha önce bu söylendi zaten. Yani istihbarat birimleri arasında bir takım görüşmeler yapılıyor. Bir takım haberler yapıldı, yalanlanmadı zaten o haberler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu istihbarat birimlerinin bir çalışma yaptığını hatırlarsanız söylemişti. Demişti ki eğer uygun ortam oluşursa karşılıklı bir görüşme zemini de hazırlanır diyordu. Devlet Bahçeli biliyorsunuz nerede? Sisi ile görüşmek yetmez. Esad'la da görüşme yapılmalı diyordu. Dün bu soru Cumhurbaşkanı'na soruldu grup toplantısının ardından. Olabilir dedi, siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız diye bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada İran'dan gelen bir açıklama var. İran diyor ki Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı diyor. İşte yani bu istihbarat görüşmeleri arka planda yapılan görüşmelerden bahsediyor. Yine bir iddia var. Associated Press'in bir iddiası bu. Lübnanlı bir siyasetçiye dayandırarak bu açıklamayı yapıyor. Türkiye İranlılar üzerinden Esad'a bir işte görüşme yapma teklifini gönderiyor. Ancak Esad şöyle bir red cevabı veriyor. Üçüncü bir ülkede görüşülebileceğini söylüyor. Yani Türkiye'de değil mesela. Veya işte İran'da pardon Suriye'de değil mesela, üçüncü bir ülkede, belki İran'da, belki başka bir yerde, bilemiyorum. Böyle bir iddia var bu arada. Şimdi bakın siyasette, hele ki dış siyasette böyle küslük dargınlık olmayacağını herhalde tahmin ederiz değil mi, biliyoruz. Ama böyle bir politika mı izledi Türkiye bugüne kadar? Ya mesela muhalefet zaman zaman işte Esad'la görüşülmeli, Sisi'yle görüşülmeli, gidelim heyet gönderelim, biz götürüp görüşelim dendiğinde böyle bir tepki mi veriliyordu mesela muhalefete? Şimdi o nedenle yani evet küslük dargınlık olmaz siyasette, tamam, ama öyle ağır sözler söyleniyor ki zaten bir yerden sonra insanlar birbirinin yüzüne nasıl bakacak diye düşünüyoruz. Hadi bunu geçtik diyelim, söylendi. Öbür gün, ertesi gün bakıyorsunuz el sıkışma gerçekleşmiyor ya. Yani küslük dargınlık olmaz deniliyor ama el sıkışmıyorlar. Birbirlerinin yüzlerine bakmıyorlar. Birbirleriyle aynı televizyon programına, radyo programına çıkıp konuk olmuyorlar. Küslük dargınlık olmaz. Evet, doğru cümle. Hele ki dış siyasette. Yani siz kimle niye küsüyorsunuz? Önemli olan ülkenin çıkarları değil mi? Ülkenin çıkarları için, ülkemizin çıkarları için ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerekmiyor mu? Biz Esad'a Esed demeye başlayıp da Suriye politikamızı değiştirdikten sonra bir düşünelim, ne kazandık? Ne kazandık? Esed 3 vakte kadar gidecek. Ne olacak canım? Seçimle gidecek falan dendiğinde ne oldu? Gitti mi? Mesela. Sisi ile ilgili, Mısır'la ilgili politikamızı değiştirdiğimizde darbeci zihniyetin cumhurbaşkanıdır Sisi dedik, görüşmedik, etmedik. Şimdi o zihniyetin cumhurbaşkanı zihniyet mi değiştirdi mesela? Hayır. Biz burada bir kazanım mı elde ettik? Hayır. Şimdi o yüzden zaten bir kazanım elde edilmiş olsa bu geri dönüşler olmaz. O zaman o küslük dargınlık devam eder. Ama demek ki planlanan bir politika vardı. Bu politika tutmadı. Tutmayınca başka bir modele geçilmesi düşünüldü. Ama çok uzun süre geçti bu arada. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sözleri vardı. bayağı grup toplantısı özel bir alan ayırdı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin, öyle söyleyelim. Kendisi hakkında zavallı dedi, gafil dedi, namert, kifayetsiz sözlerini kullandı. Ve ardından da işte CHP kanadından gelen bir açıklama vardı. İşte bu haysiyet fukarası, yüzsüz gibi hakaretler nedeniyle CHP dava açacakmış. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu adına herhalde bir dava açılacakmış, onu anlıyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor: böyle boş konuşmaya bırakın, devam etsin, 3 Aralık'ta gelsin benim konuşmamı dinlesin. Erdoğan'ın ufku nasıl aşılırmış, ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim diyor. Böyle bir açıklaması oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Meral Akşener yine bu masadan bahsetti. Dedi ki bizden dahil olmamızı istedikleri masa bir kumar masasıdır dedi. Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz sözleriyle yanıt verdi. Şimdi İyi Parti ile AK Parti arasında böyle bir, veya Meral Akşener ile Recep Tayyip Erdoğan arasında böyle bir atışma var. Masa atışması devam ediyor. Tüm bunlar olurken Temel Karamollaoğlu dedi ki Cumhurbaşkanı Sisi ile Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşme için buna U dönüşü demek yetersiz kalıyor. Erdoğan dönüşü tabiri siyasi literatüre girdi bile diye bir açıklama yaptı Temel Karamollaoğlu. Sevgili dinleyiciler, biraz sonra ekonomi haberleri vereceğiz. Ekonomi deyince bugün Merkez Bankası kararı bekleniyor. Bir yandan benzin, motorin fiyatlarında değişiklikler oldu. Bir yandan matrah artırımı otomobilde gerçekleştirildi. Bu ne gibi sonuçlara yol açacak, bunlara bakacağız. Diğer gündem başlıklarımız da var ama önce bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Devam ediyoruz Kripto Odası'na sevgili dinleyiciler. Düzce depremi, 5.9'luk depremden bahsedelim. Biri ağır, 93 yaralı olduğu bilgisi paylaşılmıştı hatırlayacak olursanız. AFAD'dan gelen bir açıklama var. Bu 93 kişiden 14'ünün tedavisinin hastanede sürdüğünü ifade ediyor AFAD. Yani 14'ü demek ki yaraları biraz daha fazla. O nedenle tedavileri şu anda hastanede devam ediyor. Erdoğan ne demişti? Vahim bir yıkımla karşılaşmadık diyordu. Evet, vahim bir yıkımla karşılaşmadık. Dün sabah saatlerinde de zaten hatırlarsanız yayında hemen bunu anlattık, bunu paylaştık. Demek ki istenildiği zaman, yani yeniden bir kentsel dönüşümle beraber, ama rantsal değil, kentsel dönüşümle beraber istenildiği zaman ağır bir yıkımla karşılaşmadan 5.9'luk bir depremi atlatabiliyormuşuz. Bunu anlıyoruz. Evet, bazı binalarda hasar var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşımız var. Tabii ki Allah'tan rahmet dileriz. Ama böyle büyük bir hasar, binaların çökmesi, o binaların altında kalanlar gibi bir haber vermediğimiz için de mutluyuz. Demek ki böyle bir çalışmanın bu bölgede, yani sadece Düzce'de değil tabii ki, buna işte Bolu, Sakarya dahil olmak üzere, Kocaeli, İstanbul dahil olmak üzere tamamında yapılması gerekiyor. Ama İstanbul'da bu yapılabildi mi derseniz çok da yapılabilmiş gibi görünmüyor. Ama netice yapıldığı zaman nasıl bir faydası olduğu da ortaya çıkıyor. Canlar kurtuluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir açıklaması vardı. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor dedi. Yani ağır hasarlı olan yapılara zaten şimdi kimseleri sokmuyorlar. Hasar tespit çalışmaları bir yandan bu bölgede devam ediyor. Programın başında başlıklar arasında söylemiştim. Yeni bir deprem bekleniyor paylaşımları içinde bir soruşturma başlatıldı. Yani uzmanların açıklamaları değil. Uzmanlar söylüyorlar ya işte Marmara depremini tetikler mi, tetiklemez mi, İstanbul'da deprem olur mu, olmaz mı, bu bölge bir daha deprem üretir mi, bunlar ayrı. Ama bir de biliyorsunuz bu depremlerden sonra böyle manasız bir şekilde, yani sebebi gerekçesi ne olduğunu da bilmiyorum ama, insanları böyle bir korku havasına götürmek isteyenler, böyle bir hava yaratmak isteyen tipler çıkıyor. İşte hemen bu depremin ardından mesela birden sosyal medyada aman evlere girmeyin, işte duydum, biliyorsunuz daha önce de yaşadık bunları, yakınımdan duydum, işte yok AFAD'da çalışan var, yok Kandilli Rasathanesi'de çalışan var, işte onun eşine söylemiş, o onun arkadaşına söylemiş, demiş ki eve girmeyin falan, böyle saçma sapan bir takım dedikodular çıkarılıyor. Yani şu depremin hala daha dünya üzerinde ne zaman olacağı bilinemiyor, bunu bir türlü çözebilmiş değiller. Belki çok ileride çözülür, bilemiyorum ama yani hala daha buna inananlar var. Diyor ki mesela işte 3 gün içinde olacakmış diyor mesela. Şimdi bunlarla ilgili işte bir soruşturma başlatılmış sevgili dinleyiciler. Düzce'deki deprem sonrasında artçı sarsıntılar bir yandan devam ediyor tabii. Bu sabah saatlerinde bir ara baktım böyle 150'nin üzerindeydi yani artçı sarsıntı. Toplamda 8000 binada bir hasar tespit çalışması gerçekleştiriliyor ve bu arada Düzce'de okullarda eğitime 2 gün ara verildiğini dün vali açıklamıştı. Cevdet Atay dün açıklamıştı. İl genelinde eğitime 2 gün ara verildi. CHP heyeti de gitti bu arada depremin yaşandığı bölgeye. Onlar da orada bir an önce sıfır faizle vatandaşlara kredi verilerek riskli binaların dönüşümünün sağlanması gerektiğini açıkladılar. Evet, dönüşüm çok önemli. İşte net bir şekilde karşımıza çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de aynı zamanda depremle ilgili yapılan hazırlıkları konuşmak üzere toplanıyor sevgili dinleyiciler. İBB'de deprem gündemiyle toplanıyor. Kentsel dönüşümü teşvik için kira yardımının 1500 lira sınırı getirilmesi de tekrar bir gerginliğe sebep olmuş aynı zamanda. Evet, Düzce'de vatandaşların bir kısmı dün geceyi de sokakta geçirdiler. İnsanlar endişe ettikleri için evlerine girmediler. Bir yandan işte battaniye, çadır vesaire falan bu yardımlar da gitti. Düzce'de üniversiteden insanlar, öğrenciler ayrıldılar. Gördünüz bilmiyorum ama deprem nedeniyle eğitim öğretime 4 Aralık'a kadar ara verildi Düzce Üniversitesi'nde. Dolayısıyla Düzce şehirler arası otobüs terminalinde de bir yoğunluk vardı. Öğrenciler kendi memleketlerine dönüyorlardı. Geçmiş olsun bir kez daha depremi yaşayan, hisseden herkese. Ve devam ediyoruz. Ekonomi demiştik ya, biraz ekonomi konuşuruz diyorduk sevgili dinleyiciler. Benzin, motorin fiyatları yenilendi. Hemen İstanbul'daki benzin, motorin fiyatlarını da size aktaralım biz. Çünkü birine indirim, birine zam gelmişti. Şu an son durum nedir, ondan da bahsedeceğiz. Ama bu arada OECD Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti. OECD'nin böyle bir artışı var. 2023 yılı için %39 enflasyon öngörüyordu. %44.6 olarak güncelledi ve 2022 yılında tüketici enflasyonu da %73.2 olarak gördü. Haziran ayında %72 tahmin etmiş ama burada da bir artışa gitmiş. İstanbul'da şu anda akaryakıta baktığımızda kurşunsuz benzin 20 lira 62 kuruş. Motorine baktığımızda da 23 lira 89 kuruş karşılığını görüyoruz. Tabii şehirlere göre bu değişiyor sevgili dinleyiciler. Bloomberg'den bir analiz var. Türkiye'de enflasyon düşse bile borsaya yatırım devam edecek diyor. Yani insanlar enflasyon karşısında varlıklarını korumak için mecburen borsaya yöneliyor. Acaba enflasyon düşerse borsadan bir uzaklaşma olur mu? Bloomberg analizine göre olmaz. Enflasyon düşse bile borsaya yatırım devam eder bilgisi paylaşılmış. Peki Merkez Bankası bugün para politikası kurulu faizi ne yapacak diye düşünecek olursak, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonunda bu faiz tek haneye inecek demişti. Şimdi %10.5'ta biliyorsunuz bir anket yapılmış. Merkez Bankası bir anket yapıyor ya, biliyorsunuz yine anket yapılmış. Bu ankete göre ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 bas puan azaltılmasını bekliyorlar. Yani %9'a düşmesini bekliyorlar. Piyasada zaten bunu çok önceden bildiği için yani piyasaya da çok sürpriz gelmeyecektir bu sonuç muhtemelen. Dolayısıyla şu anda işte bu dolar TL yatay seyri veya altındaki yatay seyir buna göre zaten şu anda pozisyonunu almış gibi görünüyor. Devam ediyoruz. Şimdi otomobil matrahlarına geçeceğiz ama geçmeden önce şunu söyleyelim. Resmi gazetede yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı yeniden değerleme oranını %122.93 olarak belirledi. Dilim dönmedi. Yani %122.93 gelecek zam, vergi, ceza, harç, tarife benzeri kalemler. Maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanacak yeniden değerleme oranından bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. %122.93. Yani pasaport ücretleri mesela artacak, işte trafik cezaları, ödediğiniz çeşitli vergiler, bütün bunların bu oranda artacağı anlamına geliyor. %122.93 ne demek? 100 lira ödüyorsanız bunun üzerine 122.93 daha ödeyin. Önümüzdeki sene 100 lira ödediğiniz bir vergiye, bir cezaya neyse 222 lira 93 kuruş ödeyeceksiniz anlamına geliyor. Şu an yayınlanan resmi gazetedeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararına göre. Ve gelelim biz şu matrah artışına. Matrah artışı ne manaya geldi bizim için? Karşımıza bize ne çıkartacak diye baktığımızda. Mesela 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594.722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmayacak. %45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin ile 369 bin arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi bekleniyor. 7 bin ile 54 bin lira arasında bir düşüş bekleniyor. Çeşitli farklı oranlar var. Bu tabloyu muhtemelen bugün görebilirsiniz. Mesela bizden radyomuzdan Turgut Yüksekdağ sosyal medya hesabı üzerinde paylaşıyor bunları. Çeşitli hesaplamalar yapıldı. Beklentileri söyleyeyim ben size birkaç örnekle ne manaya geldiğini. Mesela en uygun maliyette Fiat Egea'nın fiyatının 402 bin liradan 355 bin liraya düşmesi bekleniyor. Yani şimdilik bu verilere göre bir hesaplama yapılıyor. Böyle bir düşüş. Veya en ucuz Renault Clio'nun fiyatının 448 bin liradan 373 bin liraya düşmesi. Veya yine en alt segment Hyundai i20'nin fiyatının 437 bin liradan 364 bin liraya inmesi bekleniyor. Yeni yapılan bu matrah artışıyla beraber. Bunun dışında diğer daha üst segment otomobil gruplarını ilgilendiriyor mu? Çok ilgilendirmiyor. Öyle söyleyebiliriz sevgili dinleyiciler. Yani oradaki düşüşler buradaki oran kadar olmayacak gibi görünüyor. Yani matrah artışı bir miktar ikinci el satanların biraz rahatlamasına sebep olmuş olabilir deniyor. Çünkü daha fazla bir matrah artışı olur mu gibi bir beklenti vardı ki şu anda o gerçekleşmediği için ve piyasada bir matrah artışı beklentisi olduğu için satışlar biraz durmuştu. Bununla alakalı yeniden bir hareketlilik getirebilir gibi görünüyor. Tüm bunların detaylarını da cumartesi günü yine Otomobil Adamlar'da Kafa Radyo'da siz bulabilirsiniz. Yine ÖTV tartışmaları olacak. İşte ÖTV indirilecek mi indirilmeyecek mi gibi konular da yeniden gündeme gelecek gibi görünüyor sevgili dinleyiciler. Biz artık programın sonuna geliyoruz. Bir kez daha programın başında olduğu gibi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Şehit olan öğretmenlerimizi saygıyla rahmetle anıyoruz. Keşke bundan sonra sadece kutlanacak bir gün olarak düşünsek de öğretmenlerimizin sorunlarının sıkıntılarının çok az olduğu senelerde Öğretmenler Günü'nü kutluyor olabilsek dileğimiz bu. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Cenkere Teknik Masa'da teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.